Herkese merhaba. Ufak bir giriş podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu meşhur Arap Baharı olacak. Ben şu ana kadar bu konu hakkında okuduğum, bildiğim her şeyi olabildiğince tarafsız bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Tabii ki bildiğiniz gibi Arap Baharı çok derin bir konu. Bu podcast'te bahsedeceğim, yani adını söyleyeceğim her ülkenin Arap Baharı'nın nasıl yaşadığı hakkında bir iki saatlik podcast bölümleri çekilebilir. Çünkü gerçekten ülkeden ülkeye bile çok fark etti bu devrimin neler yarattığı ve etkilerinin ne olduğu. Ama ben genel olarak hepsinde ortak olan ve bu Arap Baharı neydi, bu ayaklanmayı yapanlar ne gibi yöntemler izledi, bunun sonucu ne oldu gibi şeylerle bahsedeceğim. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Bu Arap Baharı nerede ve neden başladı? Her şey 2010 yılının Aralık ayında Tunuslu bir seyyar satıcının devlet dairesinin önünde kendini ateşe vermesi üzerine başladı. Bu olay aynı bir kıvılcım gibi devrimci ayaklanmalara sebep oldu. Muhammed Bouazizi ruhsatsız bir el arabasıyla satış yaparken yakalanıyor pazarda. Ondan sonra polislere diyor ki ben cezamı ödersem beni rahat bırakır mısınız diyorlar. Ama polisler onunla aşağılayıcı bir şekilde konuşuyorlar ve onun bu talebini görmezden geliyorlar. Ondan sonra Bouazizi bunu devlet dairesine şikayet etmeye gidiyor. Ama devlet dairesinde de kimse onu ciddiye almıyor. Bu olaydan sonra devlet dairesinden çıktıktan sonra kendisini oranın önünde ateşe veriyor ve orada hayatını kaybediyor. Ama tabii ki yani tahmin edebileceğiniz gibi Bouazizi bu davranışını sırf o polise sinir olduğu için yapmadı. Genel olarak 1987 yılından beri iktidarda olan Ben Ali hükümetine karşı bir başkaldırma hareketiydi. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi zaten yani bu olayların olacağı vardı. Sadece Bouazizi'nin kendisini bu devlet dairesinin önünde yakması bu kıvılcımı başlatan şey oldu. Yani bardağı taşıran son damla oldu gibi bir şey. Dediğim gibi bu olayı da benzer şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü tüm Arap ülkelerinde, yakınlardaki tüm ülkelerde bu olaya çok büyük bir ses getirdi ve benzer şikayetleri olanlara ilham verdi. Bouazizi'den sonra Tunus'ta başlayarak işsizlikten ve Ben Ali hükümetinden şikayetçi olanlar sokaklara döküldü. Bir hafta boyunca tüm halk protesto olarak katıldı. Bouazizi'nin ölümünden bir hafta sonra 20 yıldır iktidarda olan Ben Ali ülkeyi terk etti. Bu gerçekten çok büyük bir başarı yani sadece bir haftada 20 yıldır iktidarda olan biri ülkeyi terk ediyor. Ve tüm bu süreç boyunca Tunus'ta protesto yapan insanlar sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandılar. Mesajlarını ve Ben Ali'yi nasıl kaçırdıklarını anlatmaya başladılar. Bununla birlikte daha çok sosyal medya ile birlikte bu protestolar hızla yayıldı ve başka ülkelere, başka insanlara ilham vermeye başladı. Daha önce söylediğim gibi bu olaylar Aralık'ta başlamıştı, Aralık ayında. Ondan sonra Ocak ayına geldiğimizde bu protestolar Cezayir, Ürdün, Uman, Mısır, Yemen, Irak, Libya, Suriye, Sudan, Fas gibi bir sürü ülkede de başladı. Daha önce söylediğim gibi gerçekten şu anda yani Suriye üzerine, Sudan üzerine, Libya üzerine hepsine çok uzun bölümler yapılabilir. Hepsi apayrı konular. Ama daha önce dediğim gibi hepsi bu Tunus'ta başlayan bu ayaklanmayla başladı ve aynı bir kıvılcım gibi yayıldı. Ve bu alanda, bu saydığım ülkelerden birinde yani en önemli gözüken gelişmelerden bir tanesi 11 Şubat'ta Mısır'ın başkanı Hüsnü Mübarek'in hükümetinin devrilmesi. Daha sonra da Libya'da Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi. Bu ikisi yani etraftan çok duyacağınız isimler. O yüzden bunu da söylemek istedim. Bunların da yani iktidardan alınması, öldürülmesi Arap Baharı ile ilişkilendiriliyor. Yani onların protestolarından sonra oluyor. Ama tabii ki halkın ayaklanıp dileklerini yerine yani dileklerini söylemesi ve bu hükümetleri devirmesi onlar için iyi bir gelişme gibi duyuluyor. Hele işçi hakları için çok büyük gelişmeler yaşanmasını bekliyor insan bunları öğrenince. Ama maalesef böyle olmadı. Yani çoğu protesto istediği şeye ulaşamadı. Hatta istediği şeye ulaşamamakla kalmadı. Bu ayaklanmalara IŞİD gibi aşırı dinci gruplar da dahil olmaya başladı. Daha önce dediğim gibi bu gruplar yani daha çok böyle işçi hakları, biz işte haklarımızı istiyoruz gibi bir motto ile çıktılar. ve bu seküler Arap rejimleri dediğimiz gruba karşı ayaklandılar. IŞİD de bunu şu şekilde yorumladı kendi kendine. Aa, bu grup insanlar seküler Arap rejimlerine karşı, biz de onlara karşıyız. Şu an etrafta bir karışıklık var, bir ayaklanma var. Biz bunu avantajımıza çevirebiliriz. Bu şekilde de bu otorite boşluğunda terör ve şiddet taktiklerini kullanarak güçlerine güç kattılar. Kısaca Arap Baharı, sosyal medyanın mesaj yaymak ve insanlara ilham vermek konusunda ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Ama bu protestoların tabii ki söylediğim gibi ne kadar istenilen sonuçlara neden olduğu çok büyük bir tartışma konusu. O zaman buna biraz detaylı bakalım. Arap Baharı'nın gerçekleştiği ülkelere bakarsak, Tunus dışında hiçbirinde kalıcı demokratik ilerleme gerçekleşmedi. Aşağıya çok güzel İngilizce bir kaynak bırakacağım. Bu kaynakta gazetecilerin tutuklanması, yolsuzluk, işsizlik, kadın hakları gibi bunların Arap Baharı'ndan önce ve sonra nasıl olduğunu grafikler ve açıklamalar şeklinde görebilirsiniz. Bu konuda bir de okul için okumam gereken bir makale vardı. O da tam bölümü yazıyorken tam denk geldi. Bu okuduğum şeyin adı When and Why Civil Resistance Works. New York Times'a yayınlanan bu makalede genel olarak anlatmaya çalıştıkları şey, Arap Baharı'ndan da çok örnekler veriyorlar ama daha çok fazla örnek var. Polonya'dan örnek var, Suriye'nin çok detayına iniliyor, Ukrayna'nın iniliyor. Bir sürü örnek var. Demeye çalıştıkları şey, eğer insanlar şiddete başvurmadan sadece ayaklanmalarla hareket ederlerse aslında düşündüğümüz kadar zor değil başarılı olmaları. Yani bu konuda istatistikler veriyorlar. Diyorlar ki aslında çok otoriter rejimlerin altında, yani rejimlerin altında yaşayan insanlar bile şiddetsiz bir şekilde ayaklandıklarında başarıya ulaşma olasılıkları daha fazla. Bunun hakkında bir sürü şey veriyorlar, örnek veriyorlar ve nasıl işte taktikler izlemeleri lazım. Peki nasıl uluslararası camianın bunlara cevap vermesi lazım? Bunlardan bahsediyorlar. Bu konuda da şeyden bahsediyorlar. Çünkü gerçekten yani şu dönemde Orta Doğu'nun güncel, yani güncel olaylarından ve tarihinden başka ülkelerin karışımından, Amerika'nın, Avrupalı ülkelerin nasıl bu olaylara karıştan bahsetmeden anlatamayız. Yani bunları Orta Doğu tarihinden sıyırmak mümkün değil. Çünkü olayın çok içindeler. Burada dedikleri şey genelde bu batılı ülkelerin bu ülke üzerinde yaptığı şey responsibility to protect. Yani biz sizden daha iyiyiz ve biz sizin iyiliğiniz için sizi koruyoruz gibi bir sloganla hareket ettiler. Bu sloganı zaten daha önce duymuş olabilirsiniz. Ama bu benim bahsettiğim makalede denilen şey onun yerine responsibility to assist denen şeyi kabullenmeleri ve uygulamaları gerek diyorlar. Yani bu şiddete başvurmayan aktivistleri koruyup, kollayıp, onların başlattığı bu şiddetsiz şeye destek vermek. Yani aslında bu şikayet, bu taktiklerin oluşumu falan hepsi o ülkenin kendisinden çıkıyor. Sadece dış güçler bu şiddete başvurmayan gruplara hafif destek verebilir. Onları desteklediğini bu uluslararası camiada söyleyebilir gibi gibi. Yani bu makaleyi de açıklama kısmına koyacağım. Onu da okursanız gerçekten genel olarak çok akıcı ve ilginç bir makale. Ona da bakabilirsiniz. O zaman bu bölümün sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu bölümde böyle dediğim gibi çok ufak bir giriş yaptım. Daha Arap Baharı'nın çok daha detayları var. Eğer isterseniz bunun üzerine veya talep olan bir ülkenin özeline başka bir bölüm daha yapabilirim. O zamana kadar beni Instagram hesabım ufak bir girişten takip etmeyi unutmayın. Her zaman Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Yani geri dönüşleriniz varsa veya bölüm önerileriniz varsa her zaman bunlara açığım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.